Ayrım 7.
Ulusların kendi aralarındaki ticaret ilişkileri sözünü ettiğimiz dönemde iki değişik yön kazandı. Başlangıçta dolaşımdaki altın ve gümüş miktarının azlığı bu madenlerin ihracının yasaklanmasına neden oldu. Ve kentlerin artan nüfusuna uğraş bulmak zorunluluğu çoğu kez dışarıdan getirilen bir sanayiyi zorunlu kıldı ve bu sanayi elbette ki yalnız iç rekabete karşı değil dış rekabete karşı da uyum sağlayabilecek ayrıcalıklardan vazgeçemezdi. Bu ilkel yasaklamalarda yerel lonca ayrıcalığı bütün ulus ölçeğinde yaygınlaştı. Gümrük vergilerinin kökeninde feodal beylerin kendi topraklarından geçen tacirlere onları yağmadan koruma bedeli, fidyesi olarak zorla kabul ettirdikleri haklar vardır. Bu haklar daha sonra kentler tarafından kabul ettirildiler ve modern devletlerin ortaya çıkışıyla da devlet hazinelerine para toplama hususunda en kolaylıkla başvurulabilen el altında hazır bir araç haline geldiler. Bu önlemler, Amerikan altın ve gümüşünün Avrupa pazarlarında kendilerini göstermesiyle, sanayinin gittikçe gelişmesiyle, ticaretin hızlı ilerleyişi ve bu ilerlemenin sonuçlarıyla, burjuvazinin loncalar dışındaki gönenciyle ve paranın gittikçe artan önemiyle başka bir anlam kazandı. Parasız kalmanın kendisini günden güne daha güç durumda bıraktığı devlet, altın ve gümüş ihracı yasağını yalnızca ulusal düşüncelerle sürdürdü. Şimdi başlıca hedefleri piyasaya yeni çıkarılan bu gümüş kitlelerini kapıp istif etmek olan burjuvalar tamamıyla tatmin olmuş durumdaydılar. Mevcut ayrıcalıklar hükümet için bir gelir kaynağı haline geldiler ve para karşılığında satıldılar. Gümrük yönetmeliğinde ihracata konan vergiler ortaya çıktı. Sanayinin yolu üzerine düpedüz bir engel koyan bu vergiler yalnızca mali bir amaç taşıyorlardı. 49. İkinci dönem 17. yüzyılın ortasında başladı ve hemen hemen 18. yüzyılın sonuna kadar sürdü. Ticaret ve denizcilik ikinci bir rol oynayan manifaktürden daha çabuk gelişmişlerdi. Sömürgeler büyük tüketiciler haline gelmeye başladılar. Uzun süren kavgalar pahasına çeşitli uluslar açılmakta olan dünya pazarını paylaştılar. Dipnot, el yazmasının ilk biçim. Açılmakta olan dünya pazarı her biri onu kendi hesabına sömürmek için çekişen çeşitli uluslar tarafından ele geçirildi. Bu dönem denizcilik ve sömürge tekelleriyle ilgili yasalarla 34 başlar. Tarifelerle, yasaklarla, antlaşmalarla çeşitli ulusların rekabette bulunabilmeleri mümkün olduğu kadar önlendi. Ve en son aşamada rekabet savaşımını sürdürmeye hizmet eden ve bu savaşımın sonucunu belirleyen şey savaşlar, özellikle deniz savaşları oldu. Denizler üzerinde en güçlü olan ulus İngiltere, ticaret ve manifaktür planında üstünlüğü korudu. Şimdiden burada bir tek ülke üzerinde merkezleşme. Manufaktür, ulusal pazar üzerinde koruyucu vergilerle, sömürge pazarında tekel imtiyazlarıyla ve dışarıda da olabildiğince çok farklılaşan 35 gümrüklere sürekli olarak korunmuştu. Aynı ülkede üretilen ham maddenin işlenmesi kolaylaştırıldı. İngiltere'de yün ve keten, Fransa'da ipek. O ülkede üretilen ham maddenin ihracatı yasaklandı. İngiltere'de yün. Ve ithal edilen maddenin ihracatı ya savsaklandı ya da engellendi. İngiltere'de pamuk. Deniz ticaretinde üstünlüğü elinde tutan ve sömürgeci güce sahip olan ulus, elbette ki manifaktürde de nitelik ve nicelik bakımından en büyük genişlemeyi sağlıyordu. Manifaktür, öteki ülkelerde meydana gelen en küçük değişiklikle pazarını kaybedeceği ve mahvolacağı için himayeden katiyen vazgeçemezdi. Çünkü manifaktür ne kadar elverişsiz koşullarda olursa olsun, bir ülkeye kolaylıkla sokulursa gene bu yüzden aynı derecede kolaylıkla da yıkılır. Öte yandan, kırda uygulanış tarzıyla özellikle 18. yüzyılda manifaktür, büyük bir bireyler yığınının yaşayış koşullarını o kadar sıkı sıkıya bağlıdır ki, hiçbir ülke serbest rekabeti getirerek kendi varlığını tehlikeye atmayı göze alamaz. Manifaktür, ihracatı ulaştığı ölçüde demek ki tamamıyla ticaretin genişliğine ya da sınırlı oluşuna bağlıdır. Ve kendisi de ticaret üzerinde görevli olarak zayıf bir etki meydana getirir. İşte onun 18. yüzyılda ikinci derecede bir önem taşıması. Dipnot, el yazmasında okunmaz hale gelmiş pasaj. Ve tacirlerin nüfusu bundandır. 50. Devlet himayesi ve tekeller üzerinde herkesten daha çok ısrar edenler, tacirler ve özellikle de armatörler oldular. Manifaktürcüler de elbette ki bu himayeyi istediler ve elde ettilerdi. Ama onlar siyasal önemi olan her şeyde tacirlerin öne geçmesine rıza gösterdiler. Ticaret kentleri, özellikle limanlar, göreli bir uygarlık düzeyine ulaştılar ve büyük burjuvazinin kentleri haline geldiler. Oysa sanayi kentlerinde daha çok küçük burjuva zihniyeti varlığını sürdürdü. Örneğin ayıkine bakınız, 36. 18. yüzyıl ticaret yüzyılı oldu. Pinto bunu kesin olarak söylüyor. Ticaret yüzyılın tutkusu oldu. Ve bir süredir insanlar artık yalnızca ticaretten, denizcilikten ve gemicilikten söz ediyorlar. 37. Sermaye hareketi hatırı sayılır derecede hazırlanmış da olsa gene hala göreli bir yavaşlık göstermekten geri kalmıyordu. dünya pazarının her biri ayrı bir ulus tarafından sömürülen ayrı ayrı parçalara bölünmesi, uluslar arasında rekabetin kaldırılması, bizzat üretimdeki beceriksizlik ve gelişiminin ilk evresini ancak aşabilmiş olan mali sistem dolaşımı pek çok engelliyorlardı. Bunun sonucu cimri bir dükkancı zihniyeti oldu ki bütün tacirler ve ticaretin bütün sömürü tarzı hala bu zihniyetten kurtulmuş değildi. Bunlar manufaktürcülere ve hele zanaatçılara oranla, doğrusunu söylemek gerekirse, büyük burjuvaydılar ama sonraki dönemin tacirlerine ve sanayicilerine oranlanınca da küçük burjuva olarak kaldılar. Bakınız Adam Smith 38. Bu dönemin bir ayırt edici özelliği de altın ve gümüş ihracatı yasağının kalkması, para ticaretinin, bankaların, devlet borçlarının, kağıt paraların, fonlar ve esamlar üzerindeki spekülasyonların, her şey üzerindeki borsa oyunlarının, genellikle para sisteminin gelişmesinin doğuşudur. Sermayede hala taşımakta olduğu aynı niteliğini büyük ölçüde yitirdi. 4. En karmaşık iş bölümü büyük sanayi. Ticaretin ve manufaktürün bir tek ülkede, İngiltere'de toplaşması durumu, 17. yüzyılda kesintiye uğramadan gelişen biçimiyle bu ülke için yavaş yavaş göreli bir dünya pazarı yarattı. Ve bu nedenle daha önceki üretici güçlerin artık karşılayamayacakları bir İngiliz manufaktür ürünleri talebine yol açtı. Üretici güçlerin sınırlarını aşan bu talep, büyük sanayiyi, doğa güçlerinin sanayi amaçlarla kullanılması, makineleşme ve en karmaşık iş bölümünü yaratarak Orta Çağ'dan bu yana mülkiyetin 3. 51 dönemine yol açan dürtücü güç oldu. Ülke içinde rekabet özgürlüğü, teorik mekaniğin yetkinleşmesi ve bunun gibi bu yeni evrenin öteki koşulları İngiltere'de daha önceden de vardı. Newton tarafından tamamlanan mekanik zaten İngiltere ve Fransa'da 18. yüzyılda herkesin en iyi tanıdığı bilimdi. Bizzat ulusun kendi içerisindeki serbest rekabete gelince bunu elde etmek için bir devrim her yanda zorunlu oldu. 1640'da ve 1688'de İngiltere'de, 1789'da Fransa'da. Rekabet kısa zaman sonra tarihsel rolünü korumak isteyen her ülkeyi yeni gümrük önlemleri, çünkü eskileri büyük sanayiye karşı hiçbir yardım sağlayacak nitelikte değillerdi, kendi manufaktürlerini korumaya zorladı. Ve az sonra himayeci tarifelerle birlikte büyük sanayiye eşlik etmek zorunda kaldılar. Bu himaye önlemlerine karşın büyük sanayi rekabeti evrensel kıldı. Büyük sanayi pratik ticaret özgürlüğünü temsil eder. Himayeci gümrükler onda ancak geçici bir önlem, ticaret özgürlüğü içerisinde bir savunma silahıdır. Büyük sanayi ulaşım araçlarını ve modern dünya pazarını kurdu. Dipnot el yazmasında karalanmış pasaj ve hızlı dolaşım ve sermaye yoğunlaşmasını doğurdu. Ticareti sanayinin egemenliği altına soktu, her sermayeyi sanayi sermayesi haline getirdi ve bununla da dolaşımı yarattı. Para sisteminin yetkinleşmesi ve sermayelerin hızla merkezileşmesine neden oldu. Evrensel rekabet yoluyla bütün bireyleri enerjilerini azami bir gerilim derecesinde tutmaya zorladı. İdeolojiyi, dini, ahlakı ve benzeri ve benzeri mümkün olduğu kadar yok etti ve bunu başaramadığı zaman da onları apaçık yalanlar haline getirdi. Her uygar ulusu ve gereksinmelerinin karşılanması için bu ulusun her bir bireyini bütün dünyaya bağımlı kıldığı ölçüde ve çeşitli ulusların o zamana kadar doğal olan bağdaşmaz niteliğini yıktığı ölçüde dünya tarihini gerçekten yaratan odur. Doğa bilimini sermayeye bağımlı kıldı ve iş bölümünün üzerinden onu doğal bir şeymiş gibi gösteren son perdeyi de ortadan kaldırdı. Ve genel bir tarzda iş içinde olabildiği ölçüde her doğal öğeyi yok etti ve bütün doğal olan ilişkileri onları para ilişkisi haline getirmek üzere bozup dağıtmayı başardı. Doğal olarak oluşmuş kentlerin yerine mantarlar gibi biten modern sanayi kentlerini yarattı. Girdiği her yerde zanaatçılığı ve genellikle sanayinin daha önceki bütün evrelerini yıktı. Kentin kır üzerindeki zaferini tamamladı. Onun ilk koşulu, dipnot el yazmasında okunmaz hale gelmiş pasaj, otomatik sistemdir. Onun gelişmesi, dipnot el yazmasında okunmaz hale gelmiş pasaj. Öyle bir üretici güçler kitlesi yarattı ki, loncalar nasıl manufaktür için bir engel olduysa, küçük kır işletmesi nasıl gelişme yolundaki zanaatçılık için başka bir engel olduysa, özel mülkiyet de bu üretici güçler için öyle bir köstek haline geldiler. 52. Bu üretici güçler, özel mülkiyeti ancak tek yanlı bir gelişme tanırlar. Çoğunlukla yıkıcı güçler haline gelirler ve bunlardan pek çoğu özel mülkiyet rejiminde en ufak bir kullanma alanı bulamazlar. Genel olarak büyük sanayi her yerde toplum sınıfları arasında aynı ilişkileri yarattı ve bu nedenle başka ulusların özel niteliklerini yok etti. Ve en sonu her ulusun burjuvazisi hala özel ulusal çıkarlarını korumaktaysa da büyük sanayi bütün uluslarda çıkarları aynı olan bir sınıf, kendisi için ulusallığın çoktan yok olduğu bir sınıf, eski dünyadan gerçekten kurtulmuş ve aynı zamanda ona karşı çıkan bir sınıf yarattı. Büyük sanayi yalnızca kapitalist olan ilişkileri değil, işin kendisini de işçi için dayanılmaz hale getirdi. Besbelli ki büyük sanayi, dipnot, el yazmasında karalanmış pasaj, bütün ülkelerde ne bir ülkenin her yerinde aynı yetkinlik düzeyine varmaz. Ama bu durum, büyük sanayinin yarattığı proleterler sınıf hareketinin başında yer aldıklarına göre ve bütün yığını kendileriyle birlikte sürüklediklerine göre ve büyük sanayi dışında kalan işçiler, büyük sanayinin kendi işçilerinden daha da beter durumda olduklarına göre proletaryanın sınıf hareketini durdurmaz. Aynı biçimde büyük sanayinin geliştiği ülkeler sanayiden çok ya da az yoksun ülkeler üzerinde bu yoksun ülkelerin dünya ticareti yoluyla evrensel rekabet savaşımına sürüklenmesi ölçüsünde etki yaparlar. Bu çeşitli biçimler işin örgütlenmesi biçimleri oldukları kadar aynı zamanda mülkiyetin de biçimleridirler. Her dönemde gereksinmelerin zorunlu kıldığı ölçüde mevcut üretici güçlerin bir birliği meydana gelir. 5. Toplumsal bir devrimin temeli olarak üretici güçlerle karşılıklı ilişki tarzı arasındaki çelişki. Daha önce gördüğümüz gibi tarihte zamanımıza gelinceye kadar birçok kez temel durumu tehlikeye düşürmemekle birlikte meydana gelmiş olan üretici güçlerle karşılıklı ilişki tarzı arasındaki bu çelişki aynı zamanda bütün alanları kapsayan çatışmalar, çeşitli sınıfların çarpışmaları, bilinç çelişkileri, ideolojik savaşım ve bunun gibi, siyasal savaşım ve bunun gibi çeşitli ikinci biçimler olarak her keresinde zorunlu olarak bir devrim halinde patlak vermiştir. Sınırlı bir görüş açısından bakıldığında bu ikinci biçimlerden biri soyutlanarak ötekilerden ayrılabilir ve bu devrimlerin temeli sayılabilir. Bu o kadar kolay bir şeydir ki devrimleri yapan bireyler kültür düzeylerine göre ve tarihsel gelişimin evresine göre kendi eylemleri hakkında kendileri de yanılsamalara kapılırlar. Demek ki bizim anlayışımıza göre tarihin bütün çatışmalarının kökeni üretici güçlerle karşılıklı ilişki tarzı 53 arasındaki çelişkidedir. Ayrıca bu çelişkinin bir ülkede çatışmalara neden olması için o ülkede aşırı ölçüde artmış olması da zorunlu değildir. Sanayileri daha çok gelişmiş ülkelerle rekabet, ticaretin gelişmesinin neden olduğu rekabet, hatta sanayileri daha az gelişmiş ülkelerde bile böyle bir çelişkinin doğmasına yeter. Örneğin İngiliz sanayisiyle rekabetin ortaya çıkmaya zorladığı Almanya'daki gizil proletarya.